Eyüp kitabının 25. bölümündeyiz ve bu bölümde Bildad'ın 3. konuşması yer almaktadır. Evet, şimdi Bildad'ın son konuşmasını göreceğiz. Tanrı'ya şükür ki kısa. Bence ışık Bildad'ın üzerine ışımaya başlıyor. Bildad çok düşünceli ve zeki bir adam. Belki de eğer Eyüp suçluysa bütün bu iddia bombardımanlarımızın altında çökmüyor. Hala kırılmadı. Söylediklerimize karşı çıktı. Bildad'ın gelenekçi olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın belirli yasaları izlediğini düşünüyor. Binlerce yıldır bu işler böyle yapılıyor. Öyleyse neden şimdi değişsinler? Yaşamı bir deney tüpüne döküp, görüyor musun, her seferinde böyle oluyor diyen bir bilim adamıdır. Tanrı'nın yasası, Tanrı'nın günahkarları cezalandırdığını söyler. Buna karşın Eyüp eğer suçlu bir günahlıysa neden onun bunun altında kırılmadığını merak eder. Günümüzde özellikle dünyanın kuruluşu konusunda çok bilmiş bir şekilde konuşan Tanrı bilimciler ve bilim adamları vardır. Tanrı'nın 2 milyar yıl önce belirli durumlarda ne yaptığını tam olarak biliyorlara benzerler. Yaşadığımız nesil tamamen beyni yıkanmış bir nesildir diyebilirim. Ama ben belki de en büyük şüpheciyimdir. Bilginin bu büyük varsayımı haklı çıkarılacak şekilde kanıtlanmamıştır. Dostum, yarın ne olacağını bile bilmiyorlar. 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar, 50 milyar yıl önce ne olup bittiği hakkında nasıl bu kadar büyük bir otoriteyle konuşabilirler? Bence sadece kendilerini ve kendilerini dinleyenleri kandırıyorlar. Ben onları pek fazla ciddiye almıyorum. Yaratılış kitabının 1. bölümünün gerçekten ne anlama geldiğini bilen var mıdır? Bence eğer Musa bugün burada olup da verilen bilimsel açıklamaların bir kısmını duysaydı gülümseyip, ben yaratılışı yazdığımdan beri bakın bu çocuklar neler öğrenmiş. Benim o konuda bildiğimden çok daha fazlasını biliyor gibiler derdi. Hem Bildad ve hem de günümüz entelektüelleri Tanrı'nın yollarının anlaşılmaz olduğunu anımsatmaktadırlar. Şuali Bildad şöyle yanıt verdi. Egemenlik ve heybet Tanrı'ya aittir. Göklerin yücelerinde düzen kuran O'dur. Eyüp 25, 1 ve 2. ayetler. Bunlar doğru sözler. Tanrı hakkında çok yüksek düşünüyor ki bu iyi bir şeydir. 3. ayette orduları sayabilir mi? Işığı kimin üzerine doğmaz diyor. Yani Tanrı en yüce olandır. İnsan Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabilir? Kadından doğan biri nasıl temiz olabilir diyor 4. ayette. Bu iyi bir sorudur. Bu en baştan sorması gereken bir soruydu. Doğru soruyu sorduğu halde doğru yanıtı bilmiyor. 5. ayette onun gözünde ay parlak, yıldızlar temiz değilse, nerede kaldı ki insan bir kurtçuk, Ademoğlu bir böcek? 6. ayet. O zamandan beri aya gittik ve epey kirli bir yer olduğunu gördük. Toz ve kirli, volkanik küllerle kaplı, piknik yapmak için çok güzel bir yer değil. Mars'a da bugünlerde inişler yapılıyor. Burada Ay, Işır ve kız arkadaşınızla ilk kez çıktığınızda olduğu gibi romantik değil artık orası. Mars daha temize benziyor. Yıldızlar onun gözünde temiz değil. Bununla yüz yüze gelmekten hoşlanmayanlar vardır. Yani nerede kaldı insan? Bir kurtçuk. Ademoğlu bir böcek. Bunu kimse sevmez. Ama ben hoşlanıyorum. Günümüzde insanlar kurtçuklardan geldiğimizi söylerler. Dostlarım, bizler kurtçuklardan gelmedik. Bizler kurtçuklarız. Neden? Çünkü günaha düşmekle aslında insanlıktan aşağıya doğru gidiyoruz. Şimdi Tanrı'nın gözünde biz böyleyiz, yani kurtçuklar. Kadından doğan biri Tanrı'nın gözünde nasıl temiz olabilir? Önemli olan soru da budur. Bu iyi bir sorudur. Nihai sorudur. Bildad bunun cevabını bilmiyordu. bu sorunun cevabı sadece Rab İsa Mesih'tedir. 26-31 bölümler arasında Eyüp'ün 8. yanıtı yer almaktadır. Bu Eyüp'ün en uzun konuşmasıdır. Dediğim gibi 26. bölümden 31. bölümün sonuna kadar olan parçayı kapsar. Eyüp, yaratıcısı Tanrı'ya imanını bildirir ve Eyüp'ün gerçek sorununun ne olduğunu görmeye başlarız. Eyüp şöyle yanıt verdi. Güçsüze nasıl yardım ettin? Güçsüz pazuyu nasıl kurtardın? Bilgeliği olmayana ne öğütler verdin? Sağlıklı bilgiyi bol bol öğrettin. 26. bölümün 1, 2 ve 3. ayetleri. Bildat, bana bir cevap vermedin. Sofer, çözümün yok. Ey Elifas, yanıtlarının bana bir yararı olmadı. Hepiniz çok konuştunuz ama yanıtlarınız yoktu diyor Eyüp bu üç arkadaşına. Hepsi iyi olan birçok şeyler söylediler ama bütün bunların Eyüp için direkt bir anlamı yoktu ve ona bir şey vermedi. Çünkü hiçbiri Eyüp'ün neden acı çektiği sorusunu yanıtlayamamıştı. Dördüncü ayette bu sözleri kime söyledin? Senin ağzından konuşan ruh kimin diyor. Evet, bu sözleri kime söyledin? Sonunda doğru soruyu sordun Bildat ama senin verecek bir yanıtın yok diyor. Bu yüzden bu konuşmaların kime bir yararı dokundu ki? Şimdi Eyüp gerçekten konuşmaya başlıyor. Burada ruhunu bütün çıplaklığıyla açacak, söyleyecek çok şey var ve bunlardan bazıları gerçekten harika. Yaratılış ve Tanrı'nın yaratıcı olduğu alanına giriyor. Suların ve orada yaşayanların altında ölüler titriyor. Tanrı'nın önünde ölüler diyarı çıplaktır, yıkım diyarı örtüsüz. Boşluğun üzerine kuzeydeki gökleri yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor Eyüp 26. bölüm 5-7 ayetler arasında. Boşluğun üzerine kuzeydeki gökleri yayar sözü üzerine birçok varsayımlar yapılmıştır. İnsanlar kuzeyde bir boşluk olduğunu, kuzeyin belirli bir yerinde yıldızlar olmadığını işaret etmeye çalışmışlardır. Hatta buraya kuzeydeki delik adı verilmiştir. Ancak çok güçlü teleskoplarımız, özellikle de radyo teleskoplarımız olduğundan beri bir teleskobu uzayın herhangi bir yerine çevirip de orayı yıldızlar, diğer evrenlerle dolu bulmamamızın mümkün olmadığını görüyoruz. Eyüp Tanrı'nın uzaya eğilip onu örttüğünü söylüyor. Tanrı boş yeri doldurabilir. Ayrıca uzay da Tanrı'nın yarattığı bir şeydir. Şurada Tanrı'nın yarattığı bir yıldız, onun milyarlarca ışık yılı uzağında bir başka yıldız vardır ve Tanrı onu da yaratmıştır. Onların günümüzde sokaklarda birbirleriyle çarpışan arabalar gibi birbirlerine bindirmelerini engelleyen nedir? Yani bu yıldızlar, gezegenler neden gelip birbirlerine çarpmıyorlar? Onları yerinde tutan nedir? Tanrı'nın aralarına boşluk, uzayı koymuş olmasıdır. Belki bazı insanlar hiç diye yanıt verirler. Dostum, hiç değil, bir şeydir. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey ve Tanrı onu gök cisimlerini birbirlerinden ayrı tutup çarpışmalarını önlemek için kullanıyor. Diğer evrenlerin birbirleriyle çarpışmasını önleyen yağlayıcı bir madde gibi bir şey. Elçi Pavlos şöyle diyor. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Romalılar 8:38-39. Uzay, Tanrı'nın yarattığı şeylerden biridir. Dostum, bu bize üzerinde düşünecek bir şey veriyor. Uzay nedir? Ay'a gitmek epey uzun bir zaman sürer. Dünya ile ay arasındaki bu uzaklık nedir? Hiçbir şey olduğunu söylemeyin. Çünkü bir şeydir. Nedir? Bilmiyorum. Bu konuda uzman değilim. Sadece ona uzay dediğimizi ve Tanrı'nın onu yarattığını ve orada olup yaratılmış olduğu amacı yerine getirildiğini biliyorum. Hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor. Bunu Eyüp'a kim söylemiş olabilir? Hiçliğin üzerine dünyayı asar. Bugün dünyamız, evet, gökyüzünde duruyor. Bunu kim astı oraya? Bunu Eyüp'a kim söyledi? Eyüp'ün ataların zamanında yaşadığını hatırlayın. Buna karşın bu adam dünyanın uzaya asılı olduğunu biliyordu. Tanrı'nın dünya denilen dev küreyi kendi koyduğu değişmez yasalardan başka hiçbir destek olmaksızın uzaya asmış olduğu antik zamanlarda yaşayan astronomi uzmanlarının bilmediği bir şeydi. Eyüp hiçliğin üzerine dünyayı astığını anlamıştı. Dünyanın altında bir temel yoktur. Eğer düşerse hangi yöne gider? Yer çekiminden söz ederiz ama yer çekimi dünyanın merkezine doğru bir çekimdir. Uzayın yeterince uzaklarına gittiğinizde hiçbir şeyi çeken hiçbir şey yoktur. Öyleyse neresi yukarı, neresi aşağıdır? Onu uzayda asılı tutan nedir? Bakın Kolosalılar 1. bölüm 17. ayette bir yanıt buluyoruz. Şöyle diyor, her şeyden önce var olan O'dur. Kim? İsa Mesih. Ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Her şey. Sürdürmektedir sözcüğünün Grekçesi sunüstemidir. Ve bu bir arada tutmak anlamına gelir. Sunüstemi bir şeyi bir arada tutmak demektir. Mesih aracılığıyla bir arada tutulurlar tüm evren, tüm yıldızlar, tüm gezegenler. Şimdi kutsal kitabın Eyüp kısmının harikulade bir bölümüne giriyoruz. Eyüp yaratıcı olarak Tanrı hakkında çok yüksek görüşlere sahip. Küller arasında yatarken geceleri yıldızlara bakıyor ve bunu yaparak epey vakit geçirmişti. Gökler onun soluğuyla süslenir. Onun eli parçaladı kaçan yılanı. Bunlar yaptıklarının küçücük parçalarıdır. Ne denli zayıf bir fısıltı duyuyoruz ondan. Gürleyen gücünü kim anlayabilir? Eyüp 26, 13, 14 ayetler. Tanrı gökleri yıldızlarla süslemiştir. Eyüp'ün sözünü ettiği kaçan yılan büyük bir ihtimalle göklerdeki takım yıldızlarından biridir. Tanrı'nın göklerde yarattığı harikalarla gözüktüğü şekildeki büyüklüğü ve yüceliğine dikkat çekmektedir. Eyüp'ün Tanrı'yı yaratıcı olarak tanıdığını görüyoruz. Eyüp onun kurtarıcı olduğunu anlamıştı ama Eyüp onu destekleyici ve kendisini seven kişi olarak daha tanımamıştı. Tanrı'nın kendisine yardımı olmayacak hiçbir şeyin başına gelmesine izin vermeyeceğini anlamamıştı. Bu kitapta gerçekten temel olan bazı şeylere bakıyoruz. Eyüp bizlere olduğumuz yerde yaşamlarımızın ortasında uzanıyor. Eyüp'ün çektiği sıkıntı ve acıların ortasında öğrenilecek bir ders vardır. Eyüp kitabındaki ana dersin imanlıların neden acı çektikleri olmadığını söylememin nedeni budur. Kitabın esas konusu acı çekmek değildir. Tabii acı çekmek yoğun bir şekilde vardır ama asıl konu bu değildir. Bütün bunların arkasında tövbe, bir Tanrı çocuğunda tövbe öğretisi vardır. Günahlı biri Tanrı'ya iman ettiğinde tövbe etmesi gerekiyor mu? Pavlos, Filipi'deki zindancıya, Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dedi. Pavlos tövbeden hiç söz etmedi ama tövbe iman et sözcüğünün içindedir. Çünkü bir günahkar Tanrı'ya döndüğünde aynı zamanda günahtan uzaklaşır. Filipli zindancının durumunda uzaklaştığı günah herhalde putperestlikti. Bu onun tövbesiydi. Önemli kısım Mesih'e dönmekti. Günümüzde birçok Tanrı çocuğu ve kayıp günahlı kendi kendine yetmektedir. Bu kitabın yani Eyüp kitabının göstereceği gibi kendi kendine yeten herkesin tövbe etmesi gerekmektedir. Eyüp kitabındaki en büyük ders budur. Eyüp 27. bölümün ilk 4 ayetinde anlatmaya devam ediyor. Şöyle diyor, hakkımı elimden alan Tanrı'nın başka hakkı için bana acı çektiren güçlüler güçlüsünün ya da her şeye gücü yetenin hakkı için içimde yaşam belirtisi olduğu sürece Tanrı'nın soluğu burnumda olduğu sürece ağzımdan kötü sözler çıkmayacak, dilimden yalan dökülmeyecek. Eyüp yılmadığını ve azimli olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Sofar yanıt vermiyor ve Eyüp sözlerine devam edip Siz üç sözde arkadaşımın bana yaptığı suçlamaları asla kabul etmeyeceğim diyor. Sizi asla doğru saymayacağım. Son soluğumu verinceye kadar dürüstlüğümden vazgeçmeyeceğim. Eyüp 27:5. İnatçı bir adam değil mi? Arkadaşlarının bütün yapabildikleri onu daha da kendini savunmaya zorlamak oldu. Kendini savunmakta hiçbir ruh kırıklığı ve akılda alçak gönüllülük yoktur. Eyüp tamamen iyiyken doğru olmayan Tanrı'ymış gibi gösterir. Dürüstlüğümden vazgeçmeyeceğim diyor. Doğruluğuma sarılacak, onu bırakmayacağım. Yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacaktır. Bakın Eyüp'ün söylediklerine. Bu arkadaşlar, yani Eyüp'ün arkadaşları, onu kendini yargılamaya yöneltmek yerine kendini savunma ruhunu desteklediler. Eyüp kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada Tanrı sahnede değil. Eyüp burada biraz fazla atılgan çünkü bütün bunlar bitmeden Eyüp'ün Tanrı'nın önünde tozlar ve küller içerisinde olduğunu göreceğiz. Bizler için bütün bunlarda öğrenilecek birçok ders vardır. Eyüp'ün arkadaşlarının kendisine söyledikleri birçok şeyin gerçekler olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Ayrıca bu adamların iyi niyetli olduklarını da düşünüyorum. Doğru olan şeyleri söyledikleri halde gerçeğin kendisine sahip olduklarını sanmıyorum. Deneyim, gelenek ve yasacılıktan söz ettiler ama Eyüp'a gerçeği bildirmediler, bildiremediler. Çünkü kendilerinde de yoktu. Bunu yapamadıkları için adamın egosunu beslediler. Bunu tekrar etmek istiyorum çünkü önemli. Eyüp'ün gizli bir günah işlediğini düşünüyorlardı bu arkadaşları ve bunu ortaya çıkartmaya çalışıyorlardı. Eyüp büyük, gizli bir günah işlememişti ve onların yanlış düşündüklerini biliyordu. Eyüp kendisinin haklı olduğunu varsayıyordu. Eyüp'ün hatası buydu. Arkadaşlarının hatalı oluşu Eyüp'ü hiçbir şekilde haklı çıkartmıyordu. Eyüp kırık bir ruhla Tanrı'nın huzurunda olmalıydı. Yaşamlarımızdaki sıkıntıların amaçlarından biri de bizleri Tanrı'nın önünde kırık bir ruhta olmaya yöneltmektedir. Evet, bizleri Tanrı'nın önünde alçaltmaya yöneltmektedir. Birisi sıkıntının güneş gibi olduğunu söylemiştir. Güneş, bal mumunun üzerine ışırsa onu eritir. Ama aynı güneş, kilin üzerine ışırsa onu sertleştirir. Sıkıntılar değişik kişileri değişik şekillerde etkilerler. Bazıları kırık bir ruhla karşılık verirler. Tanrı'nın huzurunda erirler. Eyüp henüz oraya gelmemişti. Şimdi katı kendi dürüstlüğünde bir çivi kadar sert. Doğruluğuma sarılacak, onu bırakmayacağım. Yaşadığım sürece vicdanım beni suçlamayacaktır diyor. Bu günümüzde birçok imanlılar topluluğu üyesinin tutumu gibidir. Onlar da kendilerini aynen böyle hissederler. Kurtuluşun güvencesi harikuledir. Ama dostum, kaşarlanmış bir günahkar olup da kurtuluşun güvencesine sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Halbuki bütün sahip olduğumuz kocaman bir egodur. Eyüp her şeye sahip olduğunu düşünüyordu ama çok kısa bir zamanda durumun böyle olmadığını görecek. Düşmanlarım kötüler gibi olsun, bana baş kaldıranlar haksızlar gibi olsun diyor Eyüp. Eyüp 27:7'de. Eyüp kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi diğer yana koyuyor. Onlar onun düşmanlarıdır. Onlar kötü ve doğru değiller. Bu herhangi bir adamın gelebileceği tehlikeli bir konumdur. Şimdi Eyüp kötüler ve onların başına gelecekler hakkında konuşacak. Bütün sorunlarının tam ortasında bu adam kötüler hakkında bir konuşma yapacak. Tanrısız insanın umudu nedir? Tanrı onu yok edince, canını alınca. Başına sıkıntı gelirse Tanrı çığlığını duyar mı? Güçlüler güçlüsünden, her şeye gücü yetenden zevk alır mı? Her zaman Tanrı'ya yakarır mı? Tanrı'nın gücünü size öğreteceğim, güçlüler güçlüsünün yollarını gizlemeyeceğim. Eyüp 27, 8-11 ayetler arası. Eyüp kötülerin başarılı olabileceğini ama sonunda Tanrı'nın onları yargılayacağını söylüyor. Zengin olarak yatar ama hep öyle devam etmez. Gözlerini bir açtı mı hepsi yok olup gitmiştir. Dehşetler onu sel gibi basar. Kasırga geceleyin kapar götürür. Doğu rüzgarı uçurur. Gider onu yerinden süpürür. 19-21 ayetler arası. Zenginlikler hiçbir şey fark ettirmez. Eğer bir adam kötüyse yaşamı pencereden giren rüzgarın söndürdüğü bir mum gibi söner. Dostum, kötüler yargılanacaktır eninde sonunda. Kötülüklerinin ve sahip oldukları gözüken görkemlerinin bir sonu gelecektir. Ama bu Eyüp'ün sorununa bir yanıt vermiyor.